Herkese merhaba, ben Erdi Özağ.
Ben Mesut Çevik.
Bu videomuzda Qualcomm'un gelecek planlarından bahsedeceğiz. Genel yayın yönetmeniniz Mesut, geçtiğimiz günlerde Moskova'da Qualcomm'un düzenlediği özel bir etkinliğe katıldı. Çok merak ettiğimiz bilgileri de bizzat Qualcomm yöneticilerinden aldı. Mesut, öncesini istersen kısaca özetleyelim. Neler gördün, neler yaptın, sonra tek tek model model gideriz.
Şimdilerde Moskova'daki etkinliğin asıl amacı orta alt sınıf yongaların tanıtılması. Yani Snapdragon 800, 808, 808 ve 810'un haricinde biz 610, 615, 410 ve 210'u konuştuk. Hem de burada biliyorsun orta alt seviyede bir 64 bite geçiş süreci var. Bu süreç hakkında da bilgiler aldık. Şimdi eğer izleyenlerimiz üst seviyede neler oluyor, 810 gecikecek mi, gecikmeyecek mi derlerse biz yetkililere bunu da sorduk tabii ki. Gecikme yok, her şey olabildiğince zamanında planlandığı gibi işliyor dediler.
Tabii umarız bu resmi açıklama konseptinde verilmiş bir
cevap. Zaten şimdi orada kapalı kapılar arkasında gülerek yetkililer şunu da söylüyor. Zaten sorun olsa sorun var demeyeceğiz herhalde diyorlar. Yani yatırımcıları zaten çok ciddi bir şekilde etkiler diyorlar. Henüz dedikodu. Resmi olarak da yapılan açıklamalara güvenmek zorundayız. Resmi olarak yapılan açıklamalarda 810 herhangi bir gecikme olmayacak deniyor.
Bir de şöyle bir durum söz konusu tabii. Qualcomm o tarafta alternatifleri olsa bile pazar lideri olduğu için gecikme olsa bile üreticiler beklemek zorunda.
Evet,
en nihayetinde pek çok üretici benzer zamanı çıkaracağı için bu kullanıcı aslında çok da fazla yansımayacak.
Ama burada bizim tahminlerimiz mesela Xperia Z4 biliyorsun Ocak ayı içerisinde CES fuarında tanıtılacak.
805'te gelir o zaman.
O 805'te gelecek. Çok büyük bir olasılık kazanmış durumda bu. İhtimaller güçleniyor çünkü 810'un aslında 2015'in ilk yarısı deniyor. Bak Ocak, Şubat ayları denmiyor yine.
Ki üreticiye verileceği süreç o. Sonra evet, dizayn edilecek cihaz, testleri yapılacak ve piyasaya girecek, o hallice vakit alır.
Mesela Şubat içerisinde biz biliyorsun M9'un tanıtılmasını bekliyoruz HTC tarafından da. Mobil Dünya Kongresi öncesinde her zaman bunu yapıyorlar. Keza S5'ten sonra S6'nın da yine Şubat aylarında Mobil Dünya Kongresi'de tanıtılması beklenebilir. Bu telefonlarda neler kullanılacak o merak konusu. Samsung'un eli güçlü. Samsung'un iyi bir işlemcisi var zaten 64 bit.
Onlar o noktada tabii Exynos 7 ailesine geçiş yapacaktır muhtemelen. Galaxy Note 4'te kullanılan işlemci 64 bit genlerine sahip olsa da 64 bit çalışan bir işlemci değil en azından Samsung bir güncelleme verene kadar, ama Samsung en nihayetinde Apple gibi, Qualcomm gibi kendi işlemcisini tasarladığı için en sıkıştığı noktada belki Amerika pazarını gözden çıkararak, çünkü LTE orada önemli olduğu için bir şekilde kendini kurtarabilir, ama diğerleri Qualcomm bekleyecekler ister istemez.
Evet, yani büyük ihtimalle arkadaşlar şöyle bir risk var. 2015'in ilk yarısında piyasaya sürmesi beklenen amiral gemilerin hepsinde biz Snapdragon 805 görebiliriz.
Yani zaten hani bir de şöyle bir durum var. Biraz da piyasa hani yeni jenerasyon için beklesin. Hani kullanıcılar daha yeni cihazlar aldılar. Birden 64 bit dönüşüm olacak.
Ama Erdi şöyle komedi olacak. Şimdi Snapdragon 805 dediğin Yonga 32 bit. Orta sınıfta 410 taşıyan 64 bit telefonlar çıktı ve seninle test ettin.
Ascent G7 mesela.
Bunlar şimdi 64 bit. 64 bit uygulamalar çıktığında biliyorsun ki tek bir clock'ta yapılabilecek iş sayısında artış olduğu için performans artışı göreceğiz. Ciddi bir performans artıştan bahsediliyor burada. Ben 810'u belki de bir sürpriz yaparlar diye de bir şey var içimde, hala bir hissiyat var. Çünkü gerçekten 2015'in ilk yarısında 805'li telefonlar çıkarsa izleyenlerimiz hak vereceklerdir. Bunlara yeni telefon demek komik olacak biraz.
Ya tabii en nihayetinde 64 bit yazılımla beraber 64 bit donanım bir araya getirdiğimiz zaman, ki orada Apple'ın zaten iki jenerasyondur neler yaptığını biliyoruz. Kullanıcılara katma değer sağlayacak şu olabilir. Snapdragon 410 64 bit yazılımla beraber bir performans sıçraması gerçekleştirecek. Piyasada daha üst modeller olmadığı için kullanıcı o yönde bir eğilim gösterirse ya, diyecek ki zaten bunun performansı bana yetiyormuş. Snapdragon 810'lu cihazlarda geç gelecekse ben 2016'yı beklerim. Qualcomm'un kendi tasarladığı 64 işlemcileri alma yoluna da girebilirim tarzında bir karar mekanizmasını işletebilir belki.
Evet, şimdi burada aslında bazı slaytlar da gösterdiler bizlere Qualcomm'un genel olarak vizyonunda nelerin değiştiğine dair. İlk Android telefondan günümüze nelerin değiştiğini gösteren güzel bir slide da vardı. Bunların fotoğraflarını ekrana getirebiliyoruz. Kullanıcılarımız yani şey yapmasınlar, niye gidip de sunum almadınız diye. Sunumlar vermiyorlar biliyorsun sen de. Çektiğin fotoğraflarla kalıyorsun. Cep telefonlarımızda biz de çekebildiğimiz fotoğrafları elde ettik. 2008'den 2014'e kadar geçen zaman süresinde erdi. Konuşma sürelerinde 3 kat bir artış elde edilmiş mesela. Kamera çözünürlükleri 5 kat artmış. Özellikle web browsing performans dedikleri, webde gezinme performans artışı 110 kat olmuş. Grafikte 60 kat performans artışı olmuş. Aslında akıllı telefonların nereden nereye geldiğini çok güzel özetleyen bir slide. Burada sadece gülüşmeler neden olan şey HTC'den Samsung'a geçişte bunların gösterilmiş olması oldu. S5'i orada örnek olarak almışlar. Belki M8 konabilirdi ama o zaman kamera çözünürlüğünü bu kadar yüksek artış olarak gösteremeyeceklerdi.
Yani tabii zaman ilk telefonuyla günümüzdeki en yüksek performanslı cihazlardan birisini almışlar ama bence heyecan verici olan nokta şu, bilgisayar dünyası bu kadar hızlı bir gelişim göstermiyor. Tabii hani 2008'de PC dünyası zaten çok olgun bir noktadaydı ama gerçekten inanılmaz bir sıçrama var, onu söyleyebiliriz.
Evet, bundan sonraki slide da aslında tam olarak konuşacağımız yongaların ve tam olarak yapabilecekleri kabiliyetleri gösteriyorlar. 808-810'u konuşmadık ama Genel olarak buradan çok net bir şekilde anlaşılabileceği üzere bu yongalar 4K ekranlara destek verecek şekilde güncellenmiş olarak gelecekler. 4K videolar çekebilecekler. 55 megapiksellik kamera sensörlerini bu telefonlarda görebilecekmişsiniz. Ama tabii ki bu sensörler hazır değil. Hani buradan bunu söyleyelim. Böyle şeyler henüz daha yok. Ama bunun içindeki resim işlemcisi, yani bu yonganın içindeki resim işlemcisi 55 megapiksel fotoğrafları işleyebilecek kabiliyete demek oluyor bu. 610-615 bence önemli yongalar. Ben bunların şu günümüzdeki Snapdragon 800'ün yerine gelecek olan gerçek yongalar olduğunu düşünüyorum. Özellikle 615 biliyorsun octa-core 64 bit bir işlemci. Aynen. Özel bir işlemci. 2K çözünürlükte videolara ve ekranlara destek veriyor. Aynı zamanda da 16 megapiksellik bir fotoğraf makinesine sahip. Bu arada 2K ekranlara destek veriyor, videolara destek veriyor dedim, yanlış oldu. Ne yazık ki 808 ve 810 haricinde hiçbir yonga 4K video çekemiyormuş. Böyle bir sınırlandırma getirmişler yongalarına. Premium bir özellik olarak görüyor Qualcomm 4K videoyu. Sadece 808 ve 810 yongaları 4K video çekebilecekmiş. Geri kalan 610, 615, 410 ve 210'da 4K video yeteneğini görmeyeceğiz.
Tabii burada şöyle bir kırılma aslında meydana geliyor. Şimdi 615, 64 bit, 64 bit yazılımla beraber olduğu zaman belki de hakikaten Snapdragon 800 jenerasyonunun performans olarak yerini alacak modeller.
Zaten 2K ekranlara destek veriyor.
Snapdragon 800 ailesi bugün 4K çekebilirken Qualcomm burada 610 ve 615'ten 4K'yı alması da ilginç bir şey olmuş. Biraz sanki pazarlama ve ürünler arasındaki o çizgileri sert bir şekilde bellemenin bir sonucu gibi mi geliyor?
Ne yazık ki öyle oldu. Zaten hiç buna değinmiyorlardı. Ben sorduktan sonra söylediler. Bizim için premium bir konu bu. Premium yongalarımızda yer alacak diye. 615 burada gizli silahları. 615 tamamen MediaTek'in 6595'inin karşısına denk gelecek bir yonga. 8 çekirdeğe sahip olması, 64 bitlik yetenekleri bulunması, 2K ekranlara destek vermesi, 16 megapiksellik sensörler bugün bakma sen. Yani şimdi böyle 55 megapikselin yanında belki küçük gibi duruyor ama kaç telefon 16 megapiksellik sensör var?
Zaten bir de orada şu tartışmayı da belki başlatmak gerekiyor. 55 megapiksel olmasın ama 16 megapikselde düşük ışıkta iyi çeksin, optik görüntü sabitleme evet. yapabilsin gibi pek çok unsuru da aslında beraberinde koyabiliriz.
Şimdi burada şöyle bir ikilem var. Diyelim ki 615, 64 bit, 8 çekirdekli bir makine sahibisin. Ama 6595 yan yana koyduğunda 6595 4K video çekebiliyor. Ve bunu biliyorsun.
Evet, formatında
yapabiliyor. Senin telefonda 4K video olmayacak. Burada hala da Mediatek'in önünü açacak bazı şeyler bırakmışlar. Mediatek 64 bit değil. Ama burada en azından o video yetenekleriyle belki kullanıcılar arasında fark yaratabilir telefonlar. Yani
bence de çok tuhaf bir karar olmuş. Çünkü 4K'yı biz bu sene üst seviye cihazlarda gördük video çekim olarak. Ama öyle zannediyorum ki 2015'le birlikte orta seviyedeki iddialı modellerde 4K çekebilecek hale gelecek. Çünkü sensör tarafı aldı başına gitti, artık herkeste 3 aşağı 5 yukarı var. Qualcomm burada gerçekten bence ilginç bir karar vermiş. Bir de modem tarafında Cat4 modem desteği sunuyor. Yani 150 evet. megabit per second desteği var.
Şimdi burada özel olan şey şu. Yani aşağı sınıfa baktığında, slide'a tekrar baktığımızda 808-810 Cat6 modem desteği sunuyor. Ama gerisinde Cat4 desteği var. Cat4 desteği kötü bir destek değil.
Değil. Yani Türkiye ve 4K'ya yeni geçecekler için aslında ideal bir destek. Ama LTE Advanced dediğimiz o 300 megabit saniyeli 300 megabitlerin görüldüğü ağ altyapıları için
kullanamayacağız.
Orada biraz yavaş kalacak.
Bu arada ülkemizde de LTE Advanced'a geçilmesi bekleniyormuş. Yani bizim direkt konuştuğumuz LTE o. Diyorlar ki Türkiye yine LTE'ye geç geçiyor ama en iyisine geçecek.
Zaten hani biraz zamanlamayla ilgili. 3G'ye geçtiğimiz zaman aslında 3.5G vardı bizde. Evet. Şimdi 4G'ye geçtiğimiz zaman da belki 4.5G gibi bir teknolojimiz olacak.
Burada bence en çok satan cihazlarda göreceğimiz fiyat performans konusunda vurucu olacak yonga 410 olacak. 610, 615 evet silahları ama biz daha çok 410'u göreceğiz gibi geliyor. Şimdi Snapdragon 400 yongası biliyorsun web performans konusunda iyi başarım sunuyordu. Genel olarak oyunlarda da iyi bir başarım vardı.
Özellikle 720p ekranda.
Evet. Ne eksikliği vardı? Sadece 1 GB bellekli referans portlardan dolayı biz 1 GB bellekli Android telefonlarda aynen bunu öyle görebiliyorduk. 1.5 GB'lık bir deneme var. Biliyorsun HTC 816 var. Ama bunun haricinde biz pek bir şey göremedik dizel 816'dan.
Moto G'sinden işte pek cihazına kadar hepsinde
hep 1 GB bellek. Şimdi 410'la beraber sen de ilk incelemesini yaptın zaten bu yonganın.
Ascent G7 ile.
2 GB bellekli telefonlarla tanışıyoruz artık. Bence firmanın elini en güçlendirecek, fiyat performans konusunda kullanıcıları en cezbedecek cihazlar buradan gelecek. Full HD artık desteği var. Ve ekstra olarak da 13.5 megapiksellik bir kamera sensörü kullanabilecek bu telefonlar. Tabii ki o ve aşağısını kullanabilecekler. Güzel telefonlar ortaya çıkacak diye düşünüyorum.
Ya bence de çok heyecan verici çünkü Snapdragon 400'ü biz kullanmaya başladığımızda evet iyi bir platformdu ama şimdi 410'la birlikte üstüne bir de 64 bit Android 5.0 koyduğumuz zaman hani o ulaşılabilir fiyat segmentleri olan pek çok telefonu canlandırabilecek gibi mi görüyor. Hani Snapdragon 610 ve 615 bu bağlamda MTK'nın MT6595'ine göre belli noktalarda zayıf gibi kalabilir ama Snapdragon 410 şu an muadili yok gibi.
Evet.
Gerçekten orada Qualcomm ciddi bir...
En zayıf yongada burada 200 oluyor. Zaten HD ekranlara destek vermesi, düşük çözünürlüklü kamera desteği vesaire vesaire. Snapdragon 200'lerde hani bizim ülkemizde bu tip telefonlar çok giremiyor vergilendirme sisteminden dolayı ama. Gerçi Vestel
kullandı onu yeni telefonların alt modellerinde.
Evet ama 100 dolar altı telefonlar işte 100 dolar seviyesindeki telefonlar için çok cazip bir chipset olacak ama bizim ülkemizde ne yazık ki vergilendirmeden dolayı çok bir anlamı yok. Hani Vestel'de kullanma. Vestel'in telefonları biz hep ne diyoruz? Fiyat olarak emsallerinden pahalılar.
Snapdragon 200 olmasına rağmen fiyat olarak hani 400'lü belki alternatiflerin çok yakınında olan telefonlar.
Bir de işin komiği ne biliyor musun? Şimdi mesela soruyoruz diyoruz ki tamam Yonga'ları tanıttınız. Bundan sonraki diyoruz giyilebilir teknolojilerdeki Yonga'nız hangisi olacak? 210 mu olacak? Yok hayır 400 ya 410 olacak. Yani 200 öyle bir Yonga ki cep telefonu için geliştiriliyor ama saate bile koymayı şey yapmıyor adamlar.
Çekirdeğini kapatıyor bir şeyini yapıyor. Yani optimizasyonlar yaparak o noktada hani kullanıyorlar. Özellikle Snapdragon 400 bugün Android Wear işletim sistemini kullanan işte LG'den tutalım da bazı firmaların zaten akıllı saatlerinde platform olarak var.
Evet. Şimdi burada bir geliştirme var. Geliştirmeler de tabii ki Yonga'larda 200'den 210'a geçerken, 400'den 410'a geçerken sadece 64 bit desteği değil. Bazı geliştirmeler var. Bu slaytları da gösterelim izleyenlerimize. Mesela 200'den 210'a geçerken neler eklendi bu Yonga'ya? 4G desteği zaten artık orta sınıfta standart oldu. 4G'siz telefon görmeyeceğiz 2015 yılında. Bunlardan bir tanesi HEVC formatıydı. Bu önemli bir format. HEVC desteğiyle beraber 4K videoları bu Snapdragon 210 Yonga'sında izleyebileceğiz. Bunun altını tekrar tekrar çizelim. İzleyebileceğiz.
Ya burada sana bir soru sorayım. Yani belki Qualcomm'da orada özellikle bu bilgiyi edinmişsindir. Şimdi diyor ki 610-615'i 4K çekemeyecekler. 615 çekemiyorsa 210'u zaten hiç çekemeyeceğini burada anlamış oluyoruz. Ama diğer taraftan da çekilmiş 4K görüntülerin izlenmesini olanak veren bir teknoloji de koyuyor. Şimdi bu tür cihazlarda çözünürlükte 720p'de sınırlı olduğu için zaten aslında bu kadar 4K ve 720p çok alakasız bir kombinasyon oluyor. Hani sence bunun mantığı nedir? Niye böyle bir şey
yaptı? Ya şimdi bunlar biliyorsun medya yongaları bir kez geliştiriliyor ve medya yongası nasıl MP3 çalar modundayken telefonun az güç tüketiyorsa aslında bu tip medya içerikleri oynatırken de az güç tüketmeye başlıyor. Aslında geliştirilen bir medya yongasını hiç kapatmadan bunlara da taşıyorlar ve böylece bu sayede 4K desteğine kavuşuyor. Yani Snapdragon 210'un genel tasarımındaki çok ufacık bir birimin bunu desteklemesinden dolayı kaynaklı bu. 810'da da aynı birim var. Yani çok değişen bir şey yok aslında herhalde.
Belki onda ekstra fonksiyonlar var ama temelde bu
temelde aynı yapıdan kodekten geldiği için adamlara ekstra bir maliyeti olmadığından dolayı bir de pazarlamada argüman olarak firmalar bunu oturup düşünüyorlar biliyorsun kutunun arkasında 4K playback support diye dediği zaman kullanıcıyı kandırıyor aslında orada. Türkçe olarak sadece 4K video izleyebilirsin parantez içinde 4K video kaydedemez diye basa basa yazsa kullanıcı orada bir işkillenir zaten.
Ama maalesef kullananlar da var tabii bu kafa karışıklığı yaratan bir unsur orayı çok dikkat etmek gerekiyor. Evet. Çünkü dediğimiz gibi 4K oynatabiliyor ama ekran 720p. Sahip olduğu kamera tarafının görüntü işlemcisi 4K desteği vermiyor. Böyle de bir tuhaf durum söz konusu.
Bir de şimdi mesela orada konuşulan konulardan bir tanesi de buydu. Bu konu çok tartışıldı. Biliyorsun LTE desteğiyle beraber içeriye çok kolay ulaşacağız. Olur da diyorlar kullanıcı 4K içeriye erişmek isterse LTE altyapısı bunu destekliyor izleyebilmeni. Niye izleyemeyeceksin diyorlar. Şu an YouTube bile 4K destek. En azından açabil.
Amazon en son mesela 4K servisini duyurdu. Yani pek çok yerden aslında erişebiliyorsun.
Evet izleti. Yani erişmek istediğinde erişebileceğin bir telefonun olacak. Bu da alt seviyedeki kullanıcıları yine memnun edecek bir özellik. Çünkü desteklenmiyor demesindense tıkladığında 720p ekranda yine 4K izleyebilmek bakma sen memnuniyet verici bir özellik. Yani desteklenme yazısı çok böyle bir moral bozucu bir yazı. Telefonu değiştirme neden olabilecek bir yazı. Bir diğer geliştirme de Adreno 202'den mesela 302'den pardon 304'e geçilmesi. Ama nasıl bir performans artışı var? Ne gelişti GPU'da? Neler bitti geldi bilmiyoruz bunu.
Muhtemelen ufak bir optimizasyonlar yapmışlardır ama çok atla deve performans farkı olmuyor.
Evet OpenGL'in mobil versiyonundaki 3.0 desteğinin bütün platformlarda desteklendiği söyleniyor. Ama şimdi biliyorsun Qualcomm tabloları bize gösterdiği zaman çok genel konuşuyor. Böyle spesifik olarak şu destekleniyor bu desteklenmiyor demiyor. 210 gerçekten bu spekleri destekliyor mu yine bilmiyoruz. Ama destekleniyor diye bize söylendi genel olarak bu yongalar için. Bir diğer yongamız bence en önemli geliştirmeler burada var. 400'den 410'a geçiş. İlk olarak zaten ilk başta dikkat edeceklerdi. Tablonun en başına ne yazmışlar? 64 bit. 210 64 bit değil. Hani buradan onu da söyleyeyim.
Onu özellikle söyleyelim. 200'den 210'a geçişte bir 64 bit güncellemesi yok.
Yok.
32 bit Cortex A7.
Evet. Ama 400'den 410'a geçerken arkadaşlar burada bir güncelleme mevcut ve artık 64 bit bir işlemciye sahip oluyoruz. Zaten incelemelerini takip edenler biliyorlar bu telefonla beraber işlemciyi de anlattım olabildiğince. Adreno 305'ten 306'ya bir geçiş var. Doğal olarak wireless şebekesini kullanabilme, 4G altyapısına uyum sağlayabilme konusunda geliştirmeler var ama önemli geliştirmelerden bir tanesi bence biliyorsun artık ülkeler, topluluklar kendi konumlandırma servislerini hayata geçiriyorlar.
GPS sistemleri.
Çin'e baktığımızda Baidu ismini taşıyan bir Baidu var. GLONASS var Ruslarda. Amerika'da GPS var. Avrupalılarda birkaç uydu yanlış yerleştirseler de bazı bölgelere. Evet, Galileo isimli bir servise sahipler ve artık 410'dan itibaren bildiğim bütün Snapdragon yongaları Galileo servisini destekliyorlar.
Bu önemli.
4 farklı konumlandırma servisten de yararlanabiliyorsunuz. Hangi ülkeye, hangi dünyanın neresine giderseniz gidin, istediğiniz konumlandırma servisiyle yerinizi belirleyebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey.
Kesinlikle.
Ve artık tek yonganın içinde hepsi var. Ekstra olarak ses kodeklerinde bazı geliştirmeler var. Daha kaliteli bir ses deneyimi de sunulacağı konuşuluyor. Bellek konusunda bir açıklama yapılmadı ama burada söylenen, dediğim gibi, bellek konusunda geliştirmede 2 GB artık ve üzeri bellekli cihazları görebileceğiz. 2 GB da bence zaten fazlasıyla yeterli Android.
Ofya segmenti için özellikle.
Platform için baktığımızda. 600'den 615'e geçişte ise 610'u koymamışlar buraya. 615'te 610'u ayıralım istersen, bir tanesi 610 4 çekirdekli, 615'te 8 çekirdekli bir işlemci. Qualcomm her ne kadar 8 çekirdeğe gerek yok dese filan da,
eski bir tanım evet, olmakla birlikte
mutlaka konumlandırmak zorunda kaldı ve bir tane 6595'in muadili diyeceğimiz 615'i karşımıza getirdi.
Bu arada burada şunu söylemek lazım. 615 şimdi bazen denince Snapdragon mesela 808 ve 810 da örneğin 8 çekirdekli ama burada 615 gerçek 8 çekirdekli. Yani 8 tane Cortex-A53 var.
Evet, direkt kullanabileceğin.
A57'nin kombinasyonu olan bir durum değil. Burada doğrudan doğruya aslında 6595'in de rakibi oluyor.
6595'in tam rakibi oluyor. Çünkü 6595'te yine bir Big Little platformunu kullanan bir sistem var biliyorsun. Cortex-A7 işlemciler de var orada. Aynen. Yani hepsi aynı yapıda, aynı güçte işlemciler değil. Ama burada hepsi aynı kas gücüne sahip işlemcilerden bahsediyoruz. E tabii ki doğal olarak biz orada ne kadar ısınıyor, ne kadar ısınmıyor göstermeler. Biz slaytlardan sadece aldık bilgileri. Bu bir editörlere aslında nelerin geleceği konusunda bilgilendirme toplantısıydı. Genel olarak işlemcinin özelliklerine baktığımızda gördüğün gibi 4G LTE platformları için yüksek hacimli, yüksek destek deniyor. Yani burada zaten 4G altyapısına sürekli olarak vurgu yapıyordu Qualcomm. Ülkemizde de 2015'in sonuna kadar bu işin çözüleceği, 2016'da yaygınlaşacağı konuşuluyor. Hala çok var. Düşünecek olursak.
Tabi orada yine tekrar aynı döngüye giriyoruz. Cat4'den bahsettik. 150 megabit. Türkiye LTE Advanced gelirse 300 megabit. İster istemez böyle bu platforma sahip bir telefonla ülkemizdeki 4G altyapısındaki o tam randıman, o yüksek hızları göremeyeceğiz.
Yine premium hizmet olarak o Snapdragon 800-810'a kalacak.
Belki işte orada herhalde o da operatörlere bağlı. Operatörler de şimdi kendi networklerine uyumlu, uygun fiyatlı bir Snapdragon 800-810 çıkartır mı? Onu zaten 810 kısmında konuşuruz.
Şimdi burada 610-615 için önemli bir vurgu yapıyorlar. Diyorlar ki konsol düzeyinde grafik teknolojisi. Genel olarak baktığımız Adreno'nun 320'den 405'e geçiş var ve burada artık donanımsal olarak tessellation desteği var. Biz bunu biliyorsun yenisi Fermi'lerle beraber görmüştük. Daha sonrası da gelişerek devam etti. Hayatımızın bir parçası haline aldı bilgisayar grafiklerinde. Şu anki konsollarda tessellation'ı destekliyorlar. Tessellation neydi hatırlayalım isterseniz. Tessellation arkadaşlar grafik birimiyle bellek veri yolunun, yani belleklerin arasındaki veri yolunun en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan teknolojiydi. Siz çok yüksek çözünürlükte, çok yüksek detayda birimleri, modellenmiş karakterleri direkt olarak GPU'ya, belleklere göndermiyordunuz. Ne yapıyordunuz? Siz sadece bir tane harita gönderiyordunuz. Daha sonrasında da düşük, biraz daha nispeten düşük çözünürlükte detaylandırılmış bir modeli GPU'ya gönderiyorduk. GPU bu haritaya bakarak yüksek modelle, yüksek detaylı bir model haline getiriyordu elindeki modeli ve sonrasında grafik olarak görüntülüyordu. Böylece sıkıştırılmış veri transferi olduğu için, asıl iş GPU'da yapıldığı için de yüksek performans elde ediliyordu. Özellikle o bellek veri yolu yönetiminde ciddi performans artışları sağlıyordu ki sen de biliyorsun. Mobil işlemcilerde bellek veri yolu yönetimi çok büyük önem taşıyor.
Aynen öyle.
Şu anda en büyük limitleri oluşturmakta. Aynı işlemcinin çift kanal kullanıp tek kanal kullanan versiyona baktığında arada dağlar kadar farklar olabilir.
İstersen band genişliğini doğrudan etkilediği için taşıyabileceğin veri miktarı da
Tessellation'da burada büyük oranda tasarruf sağlamasını bekliyoruz ama tabii ne yapar ne eder zaten biz bunları uygulamalar çıkmadan tam olarak göremeyeceğiz. Buradaki asıl sıkıntılardan bir tanesi de bu bence.
Tabii orada konsoldan bahsediyoruz. Hani Qualcomm'da her jenerasyonda konsol seviyesinde grafik sunuyorum iddiasını, vurgusunu yapan firmalardan bir tanesi aslında bakıldığında. Hangi konsola nasıl rakip oluyorlar? Belki onu da açıklasalar iyi olur. Çünkü PlayStation Vita da bir konsol.
Evet, dediğim gibi.
Konsolu. Her ne kadar orada da ARM tasarımlı bir platform olmasına rağmen PlayStation 4 diye konsolu. Şimdi PlayStation 4'ün donanımına bakıp Snapdragon 615'i dikkate aldığımız zaman biraz çok havada kalan bir iddia gibi
geliyor. Ya zaten ama ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer dedikleri doğru olsaydı yeni nesil konsollarda Snapdragon 800 görüyor olurduk. AMD'nin 8 çekirdekli bir yapısı olmazdı herhalde.
Yani tabii şimdi GPU'dan bahsediyorsak burada konsol seviyesindeyse bu grafik TGK1'i biz bir telefona koyduğumuz zaman o PlayStation 5'e rakip
ediyor. Evet yani öyle anlattıklarımız zaten genel olarak koyduk bu masaya öyle gözüküyor ama değil tabii ki.
Tabii donanımın yanında bu iddiaları aslında destekleyebilecek keşke bu donanımın yanında bir de oyun gösterseler. Çünkü donanımın süper gücü diyelim. Evet. O oyun o teknolojilerden istifade etmediği sürece yine elde ettiğin grafik çok konsol vari olmuyor.
Şimdi 4G diyoruz. 4G'ye geçişte de tabii ki asıl önem taşıyan konulardan bir tanesi işlemcinin içinde yer alan bu modem yongasının tam olarak yetenekleri. Bu modem yongası ile ilgili de bazı geliştirmeler yapmışlar. Doğal olarak baktığımızda WTR-4905 en gelişmiş yongalarından bir tanesi olacak. Ve genel olarak kaplalıkları alana baktığında 10 mm kareyi artık yakalamış durumdalar. Yani 1 cm kadar bir yerde artık bir LTE modem konumlandırabiliyorsun. Ve yeni modeme geçişte de bir fiyat avantajı sağlamışlar 4G'de. Zaten 4G'de lider firma biliyorsun 4G çözümlerinde Qualcomm. %60'dan fazlasına sahip.
Orada lisans konusunda da ciddi bir bedeli ücretler alan bir
firma. Ve yeni geliştirdikleri yonganın sağlıklarına bakacak olursan işte %60 direkt olarak paketlemeden şey sağlıyoruz diyor.
Avantaj
sağlıyoruz ve 7 farklı modu destekleyen tek yongaya sahibiz diyor bu tarafta. Genel olarak baktığında güç tasarrufunu 3G'de %30 daha az güç tüketiyormuş yeni yonga. %40 da 4G'de tüketiyormuş. Şimdi zaten 4G'nin biliyorsun tüketimi artacak. Ama ilk 4G yongalardaki kadar olmayacak. Çünkü yeni geliştirilen, buna 4. nesil diyorlar zaten yeni yongalarına. Yeni nesil yongalarıyla beraber çok daha az güç tüketip, daha az alan kaplayıp, daha fazla modu destekleyebilecekler. Galileo zaten genel olarak desteğini de burada özellikle vurguluyorlar. Tekrar tekrar üstüne duruyorlar. Önemli bir destek onlar için baktığında.
Ya tabii şöyle bir durum söz konusu. Bugün Cat 4, Cat 6'dan bahsediyoruz. Diğer taraftan Snapdragon 810'la birlikte henüz teknik anlamda çok fazla kullanılmasa Cat 7'yi belki göreceğiz. Ve hakikaten bu kadar farklı LTE altyapısına destek veren tek modem çözümü de şu an sadece Qualcomm'da var. Samsung tarafı onlara yetişmeye çalışıyor. İşte Intel yeni yaptığı Cat 6 modemini Samsung Galaxy Alpha'sı gibi bazı cihazlarda gördük ama Qualcomm orada sadece donanımsal olarak modem yapan firma değil. 3G ve 4G gibi teknolojilerin gelişimine ve oluşumuna katkı yapan bir firma olduğu için ister istemez operatörlerle lisanslama süreci, işte bir takım devletlerle bazı ilişkiler konusunda daha hızlı aksiyon alabiliyorlar. Hala bir avantajları var o konuda.
Şimdi şunu da merak ediyor izleyenlerimiz. Diyorlar ki işte 4G'ye geçeceğiz. Zaten 3G her yerde çok zor çekiyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz diyorlar. Şunun altını çizelim. 4G sadece büyük şeylerde olacak. Yani bu şehirler arası yolculuklarımızda 4G'yi pek göremeyeceğiz herde. Burada umut edilen şu, 3G altyapısı gitgide geliştiği ve hızlı bir şekilde gelişim sürdürdüğü için edge'den kurtulabiliriz diyorlar. Artık 2G'ye düşmeden, 4G'den sonra 3G'ye düşerek yine çok büyük veri, yani yavaşlama yaşamadan, hissedilir bir yavaşlama yaşamadan devam ederiz diyorlar. Hissedilir yavaşlama değil diyoruz ama gerçi hissedilir yavaşlama yaşayacaksın.
Yani muhtemelen.
4G'yi tabii full potansiyelinde kullandığımızı varsayıyoruz.
Ya en yüksek 4G hızıyla ortalama bir 3G hızını baz aldığın zaman yine kendi içerisinde ister istemez bir performans kaybını hissedeceksin.
Ve şurada mesela Japonya'da hızlı trende giderken bazı editör arkadaşlarımız hızlı değerleri elde etmişler. 20 megabit download, 10 megabit upload falan gibi uçuk değerlere ulaşabiliyorlarmış mesela.
Ortalama 350-400 kilometre saat hızla giderken muazzam değerler.
Bizim hızlı trendi ise 3G çekmiyormuş benim aldığım bildirimlere
hiç
göre.
Hiç söylemedim ben açıkçası.
Evet, çok böyle söylemedim verimli abi. Kullanılamıyormuş. Sıkıntılar varmış. Arada gidiyormuş, geliyormuş. Ben şehirler arası vapura biniyorum. Orada da sıkıntılar yaşıyorum. 3G
ya ben Boğaz Köprüsü'ne geçerken de sıkıntı yaşıyorum. Şimdi ben normal otomobil süratiyle giderken.
Hani... Evet, öyle sıkıntılarımız var. Umarız 4G'de bunlar aşılır. Çünkü 4G'nin modemleri gereği daha fazla modemin küçük küçük her yere yerleştirilmesi söz konusu. Biraz yatırım maliyetlerini yükseltiyor ama genel olarak herhalde performansı da yükseltecek diye düşünüyorum. İstersen son bir tabloda da tam olarak bize Snapdragon'un avantajlarından bahsederken firmanın çok çok üstüne basa basa durduğu konuları da bir araya toplayalım. Mesela Wi-Fi kısmına baktığımızda görebileceğin gibi 802.11ac artık standart.
Olması gereken de buydu açıkçası.
Evet, çok üstüne duruyorlar. 5 GHz bandını kullanan yeni nesil modemlerle beraber yüksek Wi-Fi hızlarına ulaşabileceğiz. Bu bence önemli. Kamera teknolojilerinde biliyorsun UbiFocus, Chroma Flash ve benzeri bazı özellikleri var. Mesela Chroma Flash bence burada en güzel özelliklerden bir tanesi. Kamera bir flashlı bir flashsız fotoğraf çekip
ikisini birleştiriyor
ve daha sonrasında ortaya olabilecek en doğal fotoğrafın elde edilmesi için bir şey sahne ortaya çıkartıyor.
Bari bir çalışma.
Evet, onun daha güzel çalışanı aslında. UbiFocus zaten Nokia'nın falan yıllardır kullandığı teknolojiler. 4-5 tane farklı fokal aralıklarda fotoğraflar çekilip senin istediğin yeri sonradan odaklayabilmeni sağlaması.
Refocus yazılımı.
Evet, çoğu zaman düzgün çalışmayan.
Her o işi donanımsal seviyede yapmadığın sürece evet. Yüksek randıman alamıyorsun.
Kameranın onu direkt yapamıyorsa alamıyorsun. Burada bence en güzel çözümü kamera sen ne kadar düşük çözünürlükte olsa da HTC sundu. Çift kamerayla tek bir kere çekiyorsun tek bir karenin üstünde ondan sonra istediğin yeri fokusluyorsun.
Şimdi onu bir adım ileriye götüren de Intel RealSense diye bir teknolojileri var. Sadece alan derinliği değil çektiğiniz fotoğraftaki iki nesnin arasındaki mesafeyi de ölçebiliyorsun. Bu özellikle bomba. Mühendislik ve tasarımla uğraşan mimarlar ve grafikerler için muazzam bir özellik. Ama işte dediğimiz gibi bunların donanımsal seviyede olması gerekiyor. Yazılımla çok yüksek verimlilikle yapabildiğin şeyler değil.
Evet ve burada görebileceğin gibi OpenGL ES 3.1'in, OpenCL'in desteklendiği de yine alt tarafta özellikle belirtilmiş. OpenCL mesela önemli.
Yani GPU yapabilecekler yani. Evet. Grafiksel güçten faydalanabilecekler.
Kim kullanacak? Nerede kullanacak? Bunlar çünkü çok ileri destekler.
Yani biz bugün hani OpenCL'den günlük hayatımızda PC'lerde bile
doğru düzgün yararlanamıyoruz. Hani
Adobe Premiere CC gibi bir takım yazılımlara sahip değilseniz kağıt üzerinde kalan ve günlük hayata yansımayan özellikler
mesela oluyor. Mesela şimdi Superior LTE'de benim dikkatimi çeken ve firmanın yine özellikle bir slide gösterdiği çift sim kullanımı özelliği de var. Mesela çift sim kullanımında ne yapıyorsun? Bir bandı LTE'ye atıyorsun. LTE'ye bir tane sim takıyorsun herhalde. Sadece data attı. Bir simle takıyorsun, konuşma attın.
Aynı anda kullanabiliyorsun.
Evet, aynı anda kullanabiliyorsun. Bu data paketini ayrı almak isteyen kullanıcıları. Mesela o kadar güzel bir şey ki bu. Türkcell'i biliyorsun. Konuşma kalitesi gerçekten ülkemizde oldukça iyi. Ama yurt dışına çıktığımızda bir halta yaramıyor ne yazık ki. Orada Vodafone'un bize sağladığı hiçbir şeyi sağlayamıyor.
Uluslararası anlaşmalar evet. Yapılanmalar gerekiyor.
Ne yazık ki Vodafone'da konuşma kalitesi iğrenç ülkemizde. Yani böyle bir ikilemde kalıyorsun. Onun da yurt dışına çıktım mı arıyorum inan. Yani keşke derim Vodafone kullanıcısı olsaydım. Ama ülkeme döndüğümde de Turkcell kullanıcısı olduğum için seviniyorum. Şimdi ne yaparım? Turkcell'in konuşma hattını takarım. Ülkemde doğru dürüst konuşayım diye. Vodafone'un 4G hattını takarım. Yurt dışına çıktığımda internet kullanabileyim diye mis.
İşte Avrupa Birliği ülkelerinin kendi aralarında düzenlemesi var. Ülkeler arası seyahatlerde roaming bedelleri eşitlensin ya da belli bir bedelin üstüne çıkmasın gibi. Umarız bir şekilde o Türkiye'de kapsar. Çünkü Vodafone tercih etmenin sebebini roaming tarafında evet, belli avantajlarının olması.
Red tarifeleri arkadaşlar. Vodafone'un bulunduğu ülkelerde tarifenizi aynen kullanabiliyorsunuz yurt dışında hiçbir bedel ödemeden.
O yüzden pek çok gazeteci yurt dışına çıkıyor.
Evet, 4 GB internetin varsa yurt dışında da 4 GB internetin var. Veli nimet ya, inanılmaz bir nimet yani. Çok gerçekten müthiş bir özellik oluyor. Yurt dışında değilmişsin gibi hissediyorsun. Ona bunlara, alıştıktan sonra ama Turkcell tokat gibi geliyor.
Aynen. Bunlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ilk defa yurt dışına çıkacak arkadaşlar. Hiç hayal edemeyeceğiniz telefon faturalarıyla karşılaşabilirsiniz. Bir örneğini Türkiye'ye seyahate gelen bir İngiliz bayan kız yaşamıştı. 10 bin liraya, 15 bin liraya yakın telefon faturasıyla karşılaşınca haberlere konu olmuştu. Lütfen buna dikkat edin.
Bu arada Turkcell'in akıllı tarife diye bir şeyi var. Diyor ki sizin için en uygun kotayı belirler. Ona göre tarifenizi ekler falan. Sakın onu kullanmayın yurt dışında. Aman bakın bu konuda iyi bilgi edinin. O ne yapıyor biliyor musun? İnternetin bittikçe sana şak şak şak kota oluyor ama en pahalısın abi. Takır takır takır.
İşte o da akıllı oluyor.
Akıllı oluyor evet. Akıllı bir şekilde sizi ittiriyorlar ya. Çok garip bir şey. Yani, dikkat edin ya. Gerçekten yurt dışına çıktığınızda ilk kez çıkarsanız çok çıkıp gelenler zaten bilmiyorlarsa kazı yemiş öğrenmişlerdir. Kapatın datayı ya. Ya da gidin oradan hat alın. En temiz o.
Hiçbir şey yapamıyorsanız Skype'ın bir takım servisleri var. Skype hat ya yani Skype kontrolü satın alın da Skype kullanın. İnternet Wi-Fi'nin olduğu yerlerde telefon görüşmesi için.
Ya ülkemiz Wi-Fi konusunda daha iyi. Avrupa'da çoğu yerde Wi-Fi noktası yok. Moskova ülkemizden değil. Moskova'da nereye gidersen git bedava Wi-Fi.
Amerika'yı da gördük. Evet. Otellerdeki Wi-Fi affedersiniz 5 kuruş etmez arkadaş. Amerika diyorsun. Bazen Wi-Fi'yi 100 kilobayt yakalayabiliyorsun. Tuvaletin dibindeki duvara yaklaşmanız falan
yani
gerekiyor.
Upload up yaparken falan öyle yapıyorduk. Ben lavaboya bırakıyordum dizüstü içeri geçiyordum yani. Ya
buradan da şunu itiraf edelim. Bizim özellikle fuarlardaki videolarımızın görüntü kalitesi diğer videolara göre biraz daha kötü. Upload arkadaşlar çok kötü olduğu için dosya boyutunu mümkün olduğu kadar optimize etmeye çalışıyoruz ondan kaynaklanıyor.
Ne yazık ki öyle yapıyoruz
bu arada ama çift sim kart konusunda operatörler biliyorsun genelde o işe çok sıcak bakmıyorlar. Evet. Hani Qualcomm onunla ilgili
ya operatör telefonlarını da göremeyebiliriz derdi. Ama bence birçok firmadan göreceğiz.
Özellikle üst segmentte de bu yaygınlaşmaya başladı. Şimdi örneğin Ascent Mate 7'nin çift sim kartlısını göreceğiz. Sony Xperia Z3'ün yine çift sim kartlı versiyonu var. Bir talep var. Kullanıcılar farklı fırsatlardan istifade etmek için birden fazla hatta sahip olabiliyorlar. Yeri geldiğinden kurumsal hattını ve bireysel hattını aynı telefonda kullanmak isteyenler de olabiliyor. Bunlar için böyle seçeneklerin olması güzel.
Müthiş. Şimdi bir de son olarak şuna değinmek istiyorum. Biliyorsun biz Channel Mobile'la da konuşuyoruz. Gidiyoruz Zopo'yla da konuşuyoruz. Musul'la da konuşuyoruz. Ülkemize bunları getiren firmalarla. Yerli üretim yapan Vestel'le de oturup konuştuğumuz oluyor. Bu firmaların ortak bir sıkıntısı var. Bunlar diyorlar ki biz kendi tasarımımıza telefon yaptırmak istediğimizde ya da ne diyelim 1 GB'lık bir telefonu 2 GB belleğe çıkartmak istediğimizde
Qualcomm dur diyor sana.
Qualcomm'dan destek de alamıyoruz diyor. Yani dur demesinin yanında Qualcomm'dan destek de alamıyorlar. Bir yazılımsal sıkıntı yaşadıklarını Qualcomm bunlara geri dönüş yapmıyormuş. Çünkü neden? Qualcomm'un oradaki muhatabı Gino falan zaten. Bunlar değil.
Ana büyük üretici.
Tabii ana büyük üretici. Bunların telefon alıp markaladığı firmalar. Bunlar da sorun yaşadı mı Gino'ya, Gino onlara falan filan derken destek alamıyorlar. Zaten
telefon
bitiyor.
Tedavülden kalkıyor.
Evet. Şimdi Qualcomm 2015'ten itibaren ülkemizde bir teknik ekip bulunduruyor. Ülkemizde bir operasyona başlıyorlar ve bundan sonra bir yerel üretici sıkıntı yaşadığında direkt Qualcomm'a soracak. Qualcomm da onlara cevap verecek. Bu ülkemize verdikleri önemi gösteriyor. Fatih projesinin de aslında katkılarından bir tanesi. Ondan sonra bu işe önem vermişler. Bir de yerel üretime destek veriyoruz ya biz şu anda. Bu da onun bir katkısı. Bu dünyanın diğer tarafında çok bulabildiğim bir şey değil. Çin'de bile hala da sadece büyük üreticilere destek veriyorlar. Biz de artık Qualcomm'un kapısını çaldığında sana gel arkadaş derdini anlat çözüm bulayım diyen mühendisler olacak. Bu da önemli bir gelişme Qualcomm açısından. Benim aldığım bence en değerli bilgi de buydu.
Peki bunun üzerine hemen şunu sorayım sana. Türkiye'de belli firmaların başvurusuyla ithalat koruması gündeme evet. gelmiş durumda. Sen bunu Qualcomm'a sorabildin çünkü pek çok firma Qualcomm'da çalışıyor Türkiye'de de.
Şimdi Qualcomm zaten direkt muhatabı değil bu konunun biliyorsun. Hı-hı. O Yonga üreticisi. Yerli de üretse aynı Yonga'yı kullanıyor. Çinli de üretse aynı Yonga'yı kullanıyor. Herkesi Yonga satıyor. O genel olarak telefon satışlarıyla ilgilenen bir firma. Ve bu nedendir dediğimizde açıkçası diyor biliyorsunuz diyor. Yani genel olarak hükümetin yaklaşımı nedir? Cari bir açık var. Yerli üretimin dışında cari bir açık var. Çok ciddi bir cari
açık. Enerjiden sonra ikinci kalem olarak evet. gösteriyor genel teknoloji.
Ve ne yazık ki diyorlar teknoloji 2,5 milyar dolara yakın bir para tuttuğu için de dışarıdan ithalat. Hı hı. Bunu bir şekilde düşürmek istiyorlar deniyor. Ve bu bir şekilde düşürülecek deniyor. Vergiyle de olabilir, başka önlemlerle de olabilir. Biz diyor yani bir tarafı değiliz bu konunun diyor. Doğal olarak kenara çekiliyorlar. Ama benim açımdan sorarsan ben genel olarak bu tartışmalar alevlendiğinde ekonomistlerin cari açığımızı, bu dış cari açığı yaratan kalemleri bir araya getirdikleri tablolar gördüm. İnan bana cep telefonu ithalatı orada mini minnacık. Yani devede kulak gibi bir şey kalıyor.
Gerçi hani Vestel'in ifade yaptığı sunumları hatırladığımızda onlar enerjiden sonra teknolojinin ikinci büyük dış ticaret açığı oluşturan kalem.
Yani açıkçası onlar herhalde bizim en çok dış ticaret açığı oluşturan şey etmenler yarı mamuller ve normal bildiğimiz üretimde kullandığımız ham maddeler. Hı hı. Ülkemiz ne yazık ki yarı mamul ve ham madde konusunda çok kabiliyetli bir ülke değil. Belki araba üretmeye çalışıyoruz ama arabadan önce biz yarı mamul ve ham madde üretmeye yoğunlaşan bir ülke olsak boru bile biliyorsun işleyemiyoruz. Hı hı. Yeni yeni bazı atılımlar var ama daha ülkemizdeki bor kaynakları zenginiz, biz bor zenginiyiz falan diyoruz ama boru işleyebilecek teknolojiye sahip değiliz. Öyle de bir ülkeyiz yani. Belki de araba üretmektense ilk önce şu araba üretmeye giderken arada kullanılacak maddeleri üreten şeyleri üretsek zaten araba üretmemize gerek kalmayacak. Biz onlardan parçayı vuracağız diye düşünüyorum. Çünkü bir sürü araba fabrikası var. Bunlara sonuçta bir giriş lazım. Hı hı. Boya üretiyoruz. Boyanın kimyasalı yurt dışından geliyor. Hı hı. Parfüm üretsen parfümü kimyasalı yurt dışından geliyor. Zaten adam bir şekilde çarkı işletiyor. Hatta şey söylerlerdi bizde. Tekstilde tişört üreteceğine makineyi bir alıyorsun diyorlar. Bir de yenilemen gerekiyor teknolojisi değiştik diye. Zaten ürettiğin tişörtleri kazandığın parayı diyor makineye yatırmaya başlıyorsun bir yerden sonra. Makine nereden geliyor? Yurt dışından geliyor. Hı hı. Yani bizim aslında bu tip konularda çok büyük açığımız olduğu söyleniyor. Ben uzmanı değilim, araştırma da yapmadım. Ben sadece gördüklerimi söylüyorum. Bence sadece cep telefonundan bu kadar kısıntı yapmaları çok da bir şey değiştirmeyecek.
Yani belli bir noktaya kadar tabii yerli üreticinin ister istemez rekabet avantajı sağlayabilmek için bir takım talepleri
sağlardı.
Olabilir.
Sağlardı. Yerli üreticinin de şimdi bu iyi bir şey ortaya koyması lazım.
Bu tabii ithal gelsin mi gelmesin. Şimdi bizim okuyucularımızın güzel bir düşüncesi var. Hani eğer Vestel Galaxy S5, iPhone 6, işte LG G3, HTC One M8 arasında telefon yapabilecekse oturup bunları konuşalım diyor. Evet. Ama ete dişe dokunur, herkesin ihtiyacını görebilecek, her segment dolduramayacak telefonlar yapmayacaklarsa biz kötü telefonlara muhtaç kalalım.
Ya şimdi yani. Zaten o kadar komik geldi. Çok konuyu açmak istemiyorum ama bakanların altındaki arabaların tanesine bak. Hepsi Audi'nin en üst modelleri, zırhlı arabalar. Hepsini yurt dışından alıyoruz. Madem çok açık var, arkadaş onlara binme yani. Eski arabayla devam et. Niye değiştirdin? Yani dış açığa yani geldik mi uçak alıyoruz. Biliyorsun özel uçaklar.
Yeri gelmiyor. Papa Türkiye'ye geldi.
Renault'a bindi.
En son Fiat Albea ile geziyordu galiba. Evet. Ya da Renault ile geziyordu gibi.
Fiat'a bindi. Ben nereye Renault'u yanlışlıkla söyledim.
Fiat İtalyan, evet. Hani İtalyan arabası.
Fiat'a biniyordu. Ne oldu? Öldü mü ölmedi? Yani böyle bir sürü şey var konuşmaya geldi.
Gerçi arkasında bir sürü Amerikan jipi koruma gezdi ama yani en nihayetinde tabii bunları söylerken hani ideolojik düşüncelerden bağımsız düşünmek lazım.
Bağımsız zaten. Evet.
Ekonomik dengeler açısından söylüyoruz.
Ama biz de ekonomist değiliz. Belki gerçekten canım, çok büyük açık yaratıyordur.
Yaratıyorsa da tabii oturup konuşmak lazım. En nihayetinde
hükümetle anlaşmaya varmamız lazım. Şaka yapıyoruz tabii.
O zaman yavaş yavaş bir de Snapdragon 808 ile 810'a geçelim. Evet. Ona hiç bahsetmedik.
Ya açıkçası 808'den zaten
gecikiyor
konuşmadılar.
Mu? Baştan konuştuk falan ama
gecikmiyor diyor. Dedikodular acaba gecikiyor diyor. Evet.
Çünkü daha öncesinde gündeme düşen maddeler şunlar da birincisi bellek kontrolcüsünde bir dizayn hatası oldu. İkincisi işlemcinin yüksek frekans değerlerinde ısınma dolayısıyla maksimum frekansın 2 GHz'in üstüne çıkmayacağı ve GPU tarafında sürücülerin sıkıntılı olduğuydu.
Ama zaten işin diğer bir komik tarafı da 2015'in ilk yarısında ilk cihazları görebiliriz diyorlar. Hı. Yani üreticilerden cihazlar görmeye başlayacağız
tabii
diyorlar.
Görmek ve piyasaya çıkması ayrı zaman dilimdir. Ondan da bahsedelim.
Çünkü öyle bir şey. Şimdi o yüzden görebiliriz derken Z4 bunun içinde mi değil mi hala daha düşünüyorum. Çünkü göreceğiz Z4'ü. Evet 2015'in ilk yarısında göreceğiz.
Ya Ocak'ta duyuracaklar. Muhtemelen biz Avrupa'da Mobil Dünya Kongresi'nde görürüz. Türkiye'ye gelmesinde Mart'ı bulur.
Evet.
Ben Snapdragon 810 konusunda çok ihtimal vermiyorum. Belki özel bir versiyon olabilir. Çünkü 800 tabii şöyle bir durum söz konusu. Hani aynı jenerasyondan gelen iki işlemci olsaydı derdik ki anakartta çip uyumu var. Ama Snapdragon 805 Qualcomm'un kendi özel tasarımını evet. kullanıyor. Snapdragon 810 Vanilla ARM dediğimiz düz ARM tasarım bazı alacak gibi. Üstelik biri 28 nanometre, birisi 20 nanometre olacak. Muhtemelen Z4'ü değil de Z5'i biz 810'da görürüz Eylül ayındaki IFA'da.
Zaten 6 ayda bir geliyor.
Gerçi Z4 bir iddiaya göre Z4'ten sonra, bir iddiaya göre ise Z5'ten sonra yıllık döngüye gireceği söyleniyor Sony'nin, ama diğer taraftan da karlılık tarafında akıllı telefondan çok istediğini bulamadı Sony. Daha az model üretip daha çok PlayStation gibi karlı taraflara kayacağı
da söyleniyor. Karlılığı boşta 1 milyar dolar zarar çıktı mobil kısım, biliyorsun.
Yani şu anda çok fazla mutlu olan da firma yok. Samsung biliyorsun zarar çıkıyor. Evet. Intel'in donanımsal mobil bölümünün zararı söz konusu.
Çinlerden ortaklığa kadar.
LG'nin bir yükselişi var. Daha fazla model üretebiliriz yani, ya da azaltacağız gibi.
HTC mutlu bir yıl geçirdi aslında kendileri açısından baktığında.
Türkiye'de baktığımı. Bayağı keyifli bir yıl geçirdiler. Şimdi tabii bekleyip de orayı görmek lazım. Lenovo geliyor Ocak ayında. Bayağı ciddi geliyorlar. Yani
15 Çinler orada de herkes için tehdit oluşturuyor.
Bakalım, çok fazla merak edilen üretici de var. Oppo, Xiaomi, işte Meizu, bunların hepsini konuşuyoruz.
Bu arada Xiaomi çok fazla kulislerle dile getiriliyordu. Var Türkiye'de ne olacak falan filan. Açıkçası 2015'in sonuna kadar hayal kurmayın deniyor Xiaomi için hala.
Gerçi gazetede, yani ticari sicil gazetesinde isim
diyorlar tescillendi. Apple'ın tescillendiği tarihe bakın. Mağazanın açılması 2 yıl buldu diyorlar. Hmm. Oradan bir kafanızda canlandırın diyorlar. Xiaomi 2015'in sonuna kadar gelmez deniyor. Burada güçlü isimler vardı. Yabancılarla da konuştuk bunu. Bakalım ne kadar doğru. Yani şimdi bu onlara öngörüsü.
Ofisin açılmasıyla cihazın son kullanıcıya ulaşmasını karıştırmamak gerekiyor. Bazı gazetelerden Xiaomi artık Türkiye'de gibi haberler çıktı ama ya çalışan olabilir, ofis olabilir, depo tutabilirler, bir distribütörle anlaşabilirler.
Yok
ama
şimdi zaten ticaret olarak atılımı başlatıyor, bir müdür koyabilir. Ama oradan bir bilgi toplaması, vergileri, kanunları öğrenmesi, seçim dönemi, neler değişecek, ülkede ekonomik durum ne, bunları gözetlemesi lazım. Bu da uzun bir süreç, planlama yapmaları lazım.
Tabii orada kafa karıştıran da şu oldu, Hugo Barra, bu Google'dan Xiaomi'ye geçen yönetici en başta 2014'ün sonunda Türkiye'de olacağız dedi. Yakın zamanda bir açıklaması daha var, 2015 içerisinde mutlaka olacağımız ülkelerden bir tanesi olarak Türkiye'yi gösterdi ama tam olarak şu ay, şu çeyrek demedi, muhtemelen 2015'te gelirler.
Evet ama sonu deniyor. Onu da söyleyelim.
Belki seçimleri falan da görmek isteyebilirler. Şimdi o döneme kadar ekonomik durgunluk olur olmaz.
Ben de açıkçası bekleyecekler diye tahmin ediyorum. Bir diğer önemli konu da YOTA. YOTA evet, YOTAFone yetkilileri de oradaydı. YOTA'yı konuştuk.
Rus aslında şirket.
Rus evet.
Sen alacağım mı almayacağım bir
bayağı bir gezdik araştırdın biz, bayağı da. Evet, bayağı bir gezdik. Mağazalarda yoktu. YOTAFone şu anda sadece internetten satılıyormuş mesela. Hı-hı. İlk başta taleplerden de memnunlarmış. Hatta şu da garip, bizim YOTAFone'u bilmemize şaşırdılar. Artık nasıl bir ekipse bilmiyorum.
Dünya lansmanı yapıyorsun, sonra bir zaman nasıl bilebiliriz?
Aynen. Bakalım bir şekilde herhalde biz onu ancak CES'te görebileceğiz diye düşünüyorum.
Çok heyecan verici bir telefon. Arkasında ekran o kadar güzel ki sanki resimli bir kapağa sahipsin.
Öyle gerçekten.
Muazzam gerçekten. Muazzam. Önemli gelişmelerden bir tanesi de herhalde 3 aşağı 5 yukarı.
Genel olarak evet. Göre gördük.
Buz koyu soğuk muydu?
Buz gibiydi. Zaten YOTAFone ararken de birazcık üşütmüşüm. Bilmiyorum sesinden fark ediliyor mu ama grip ilaçlarıyla, bitki çaylarıyla falan bu haldeyim yani. Üşüttüm orada biraz.
Genel havanın da orada hani ekonomik olarak ülkenin sıkıntılı bu sokağa yansımış durumda.
Yani herkes mutsuz. Zaten Moskova'nın
donuk değil mi şehir?
Donuk. Rus insanın da bir sıkıntısı vardı. Rus insanı anlamıyor yani. Çok sıkıntılılar. Anlaşamıyorsun. Çok garip. Havaalanındaki hostes bile İngilizce bilmiyor bu arada. İngilizce konuşamıyorsun.
Ya ben çok ilginç bir şeyde hani son örnek olarak vereyim bunu da. Nokia ile beraber Letonya'ya gittik, Litvanya'ya gittik. İşte Litvanya'dayken dediler ki buradaki işte eğitim düzeyi çok yüksek, insanlar çok kibar vesaire. Yaya yolundan geçerken araba üstüme geldi. Ya dedim hani burası çok kültürel olarak gelişmiş bir yerdi. O muhtemelen Ruslara yakın olan bölgeden gelmiştim diye.
Ama ekonomik krizin etkilerini gördük. Yani insanlar mutsuz, alışveriş merkezleri bomboş. Ekstra olarak yani bir kadına biz 5 lira bahşiş bıraktık. Huha filan yaptı, arkadaşlarına gösterdi. 5 lirayı acaba hani yanlış bir şey mi anladım bilmedim ama dedik yani 2 dolara karşılık geliyor diye, insanlar bu durumdalar.
Vallahi 2015'in geneli için dünyada bir duran bir sezonun.
Evet ama Rusya'da başlamış gibi. Ama Rusya'da başlamış gibi. Yani şehir zaten çok kasvetli. Moskova herhalde en son yaşayacağım şehirlerden bir tanesi olur.
Umarız herkes için daha güzel günler evet, gelecekte. Gebolu gerçekten diyerek programın sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda yerinde takip ettiğimiz Qualcomm etkinliğinde Snapdragon ailesinin yeni modellerini kısaca öne çıkan özellikleriyle sizlerle paylaşmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.
Hoşçakalın.